Ayrım 49.
Sayfa 395. Ancak bu gerçeğin en açık şekilde göründüğü savaşa ait meselelerde, hız düşmanın tasarılarının önüne geçerek, daha rakip savunmaya geçmeden zaferin kazanılmasını sağlar. Yüce soylu hanımefendi, bütün bunları bu şatoda bulunmamızın bize artık bir yarar sağlamayacağını düşündüğüm için söylüyorum. Hatta bir gün fark edeceğimiz şekilde çok zararlı olabilir. Kim bilebilir ya düşmanınız olan dev, gizli ve çalışkan casuslar sayesinde benim kendisini mahvedeceğimi haber almışsa, zaman da imkan tanıyacağından benim gayretlerim, yorulmaz bileğimin gücü etkisiz kalacak şekilde alınması mümkün olmayan bir kaleye kendini kapatırsa, kısacası sevgili hanımefendi, dediğim gibi biz çalışkanlığımızla onun tasarılarının önüne geçelim ve sonra başarıya doğru yol alalım. Zat-ı Ali'niz istediği zaman bu başarıya ulaşmamız benim rakibinizle karşılaşmama bağlıdır sadece. Don Quixote sustu, daha fazla bir şey söylemedi. Büyük bir sükûnetle güzel prensesin cevabını bekledi. Prenses hükümdarlara ve Don Quixote'nin uslubuna yakışır bir tavırla şöyle cevap verdi. Saygıdeğer şövalye, bu büyük felaket karşısında bana yardım etmeye bu kadar istekli olduğunuz için size teşekkür ederim. Görevi, arzusu, öksüzlere, muhtaçlara yardım etmek olan bir şövalyeye yakışır şekilde davrandınız. Tanrı'ya dua ediyorum, sizin de benim de isteklerimiz gerçekleşsin. O zaman bu dünyada değer bilen kadınlar olduğunu göreceksiniz. Yola çıkma konusuna gelince derhal çıkılsın. Sizin isteğiniz benim de isteğimdir. Siz nasıl isterseniz öyle emredin. Şahsımın korunmasını, krallığımın geri alınmasını sizin ellerinize teslim ettikten sonra bilgeliğinizin emirlerine karşı gelemem. Tanrı'nın izniyle dedi Don Quixote, bir hanımefendi benim karşımda kendini alçaltmışsa, bu imkanı kaçırmayıp onu kaldırmalı, varisi olduğu tahta oturtmalıyım. Yola derhal çıkılsın, çünkü tehlikenin büyüğü gecikmektir deyişi, yola çıkma isteğimi kamçılamakta. Beni korkutacak, ürkütecek bir tehlike, ne Tanrı tarafından yaratılmış, ne cehennemde görülmüş olduğuna göre, Sancho, sen Rosinante'yi eğerleyip eşeğini ve kraliçenin küheylanını hazırla. Şato sahibiyle ve bu beylerle vedalaşalım ve hemen harekete geçelim. Her şeyi izlemiş olan Sancho, başını iki yana sallayarak dedi ki, ''Ah efendim, efendim, hanımlardan özür dileyerek söylüyorum, köydeki bela dedikoduyu geçmiş gerçekten de.'' ''Sen ne diyorsun, hangi köyde? Hatta dünyanın hangi şehrinde benim aleyhimde dedikoduya yol açacak bir bela olabilir, sersem?'' ''Kızacaksanız susayım.'' dedi Sancho. ''Susarım. İyi bir silahtar, iyi bir hizmetkar olarak efendime söylemem gereken şeyleri gizlerim.'' ''Ne istiyorsan söyle,'' dedi Don Quixote. ''Yeter ki söyleyeceklerim beni korkutmaya yönelmesin. Sen korkuyorsan ona göre hareket edersin. Ben korkmuyorum, ona göre hareket ediyorum.'' ''Hey ulu tanrım, mesele bu değil,'' dedi Sancho. ''Benim kesin olarak bildiğim bir şey var. Büyük Mikomikon krallığının kraliçesi olduğunu söyleyen bu hanım, benim annem ne kadar kraliçe ise o kadar kraliçe.'' Çünkü gerçekten kraliçe olsa, biri kafasını çevirdiği an, köşede bucakta aramızdakilerden biriyle öpüşüp koklaşmazdı. Sancho'nun sözleri üzerine Dorothea kıpkırmızı kesildi. Çünkü kocası Don Fernando bazen diğerlerinden gizli olarak sevgisinin hak ettiği mükafatın bir kısmını dudaklarıyla almıştı. Sancho da bunu görmüş ve bu pervasızlığın böyle büyük bir kraliçeye değil, kibar bir fahişeye yakıştığını düşünmüştü. Dorothea Sancho'ya tek kelime cevap veremedi, vermek istemedi. Konuşmasını sürdürmesine izin verdi. Sancho sözlerine şöyle devam etti. ''Şunun için söylüyorum efendim. O kadar yollar gittikten, kötü geceler, daha da kötü günler geçirdikten sonra bizim gayretlerimizin meyvesini bu handa eğlenen kişi toplayacaksa, Rosinante'yi eğerleyip eşeğe semer vurmak, Küheylan'ı hazırlamak için acele etmem gerekmiyor. Sakin sakin otursak daha iyi. Orospular çalışsın, hep birlikte yiyelim. Yüce Tanrım, Don Quixote silahtarının bayağı konuşmalarını duyunca öyle bir öfkelendi ki, öyle sinirlendi ki boğuk sesle kekeleyerek, gözlerinden alevler fışkırarak şöyle dedi. Ey alçak rezil, terbiyesiz, ahlaksız, cahil, ağzı bozuk, küfürbaz, küstah, dedikoducu, iftiracı herif. Demek benim ve bu soylu hanımefendilerin huzurunda böyle kelimeler kullanmaya, karmakarışık zihnine böyle ahlaksızlıklar, cüretkarlıklar yerleştirmeye cesaret ediyorsun ha? Yıkıl karşımdan hilkat garibesi, yalan kumkuması, sahtekarlık mucizi, edepsizlik uzmanı, kötülük makinesi, iftira çığırtkanı, hükümdarlara gösterilecek saygının düşmanı. Yıkıl, bir daha çıkma karşıma, gazabımdan kork. Bunları söyleyip kaşlarını çattı, yanaklarını şişirdi, dört bir yana baktı ve sağ ayağını hızla yere vurdu. Bütün bunlar göğsünü kavuran gazabın işaretleriydi. Bu sözler ve öfkeli tavırlar karşısında Sancho öyle utandı, öyle korktu ki o an ayaklarının altındaki yer yarılıp onu yutsa sevinecekti. Sırtını dönüp efendisinin öfkeli huzurundan çekilmekten başka yapacak bir şey bulamadı. Ama Don Quixote'nin mizacını gayet iyi anlamış olan akıllı Dorothea gazabını yatıştırmak için dedi ki, saygıdeğer mahzun yüzlü şövalye, vefalı silahtarınızın söylediği saçmalıklara üzülmeyin. Belki de tamamen dayanaksız konuşmamıştır. Herhangi birine haksız suçlamalarda bulunacağını da sağduyusundan, Hristiyan vicdanından bekleyemeyiz. Bu sebeple şuna hiç kuşku duymadan inanmamız gerekir ki, bu şatoda sizin de söylediğiniz gibi sayın şövalye, her şey büyüyle olup bittiğinden, belki Sancho bu şeytani yoldan söylediği benim ahlakımı müthiş lekeleyen şeyi görmüş olabilir. Bunun üzerine Don Quixote, her şeye kadir Tanrı adına yemin ederim dedi, majesteleri çok doğru söylediniz. Bu günahkar Sancho'nun karşısına fesat bir hayal çıkmış, büyü haricinde görünmesi mümkün olamayacak bir şey görmesine sebep olmuş. Ben de bu zavallının iyi yürekliliğini, saflığını gayet iyi bilirim. Kimseye iftira etmeyeceğini de bilirim. Evet evet, öyle de olacak dedi Don Fernando. Bu yüzden de Senyor Don Quixote, sizin kendisine affedip bu görüntüler yüzünden aklını kaybetmeden itibarını iade etmeniz gerekiyor. Sicut erat in principio. Dipnot, başlangıçta olduğu gibi. Don Quixote affettiğini söyleyince rahip gidip Sancho'yu aldı. Sancho büyük bir alçak gönüllülükle gelip diz çökerek efendisine elini uzatmasını rica etti. Efendisi de elini uzatıp öptürdükten sonra hayır duasını verdi ve dedi ki, evladım Sancho, sana daha önce çok kereler söylemiş olduğum gibi bu şatoda her şeyin gerçekten büyüyle olup bittiğini şimdi iyice anlayacaksın. Ben de öyle düşünüyorum dedi Sancho. O battaniye olayı hariç, o sıradan bir olaydı. Sen beni dinle değildi dedi Don Quixote. Öyle olsaydı ben o zaman, hatta şimdi senin intikamını alırdım. Ama uğradığın hakaretin intikamını alabileceğim birini ne o zaman görebildim ne de şimdi görüyorum. Herkes battaniye olayının ne olduğunu merak edince hancı baştan sona anlattı. Sancho Panza'nın havada uçuşuna herkes epeyce güldü. Efendisi tekrar büyü olduğunda ısrar etmese Sancho çok utanacaktı. Yine de Sancho'nun çılgınlığı hiçbir zaman kendisini efendisinin dediği gibi hayal edilmiş hayaletlerin değil, etten kemikten insanların hoplattığının, hiçbir yanılgıya yer bırakmayan, ispatlanmış bir gerçek olmadığına inanabileceği bir noktaya gelmedi. O seçkin topluluğun hana gelmesinin üzerinden 2 gün geçmişti. Artık yola çıkma zamanı geldiğine karar verip şöyle bir yol çizdiler. Dorothea ile Don Fernando, Don Quixote ile birlikte Kraliçe Mikomikona'nın kurtarılması bahanesiyle köyüne gitme zahmetine katlanmadan rahiple beraber Don Quixote'yi istedikleri gibi köyüne götürecekler, çılgınlığının çaresini memleketinde arayacaklardı. Tesadüfen oradan geçmeye karar veren bir öküz arabacısıyla Don Quixote'yi şu şekilde götürmesi için anlaştılar. Çapraz sopalardan Don Quixote'nin rahatlıkla sığabileceği büyüklükte kafes benzeri bir şey yaptılar. Sonra Don Fernando ile arkadaşları, Don Luis'in hizmetkarları ile kolluklar, hancı, yani hepsi rahibin talimatı ile yüzlerini örtüp şu veya bu şekilde kılık değiştirdiler. Amaç Don Quixote'ye handa bulunanlardan farklı kimseler gibi görünmeleriydi. Bu işi tamamladıktan sonra gayet sessizce Don Quixote'nin geçirdiği çarpışmaların yorgunluğunu atmak üzere uyuduğu yere geldiler. Böyle bir olaya ihtimal bile vermeyerek uyumakta olan Don Quixote'nin yanına yaklaşıp sımsıkı tuttuktan sonra ellerini ve ayaklarını güzelce bağladılar. Öyle ki sıçrayarak uyandığında hiç kıpırdayamadı, karşısındaki bunca yabancı yüze şaşırıp kalmaktan başka bir şey yapamadı. Sonra hep hareket halindeki sapkın hayalinde canlanan şeyi kavradı. Karşısındakilerin o büyülü şatonun hayaletleri olduklarını düşünüp kendisine de büyü yapılmış olduğundan hiç kuşkusu kalmadı. Çünkü ne kıpırdayabiliyor ne kendini savunabiliyordu. Her şey bütün bu olayı tasarlayan rahibin düşündüğü şekilde olmuştu. Hazır bulunanlar arasında bir tek Sancho'nun aklı yerinde ve kendi halindeydi. O da efendisiyle aynı hastalığı paylaşmasına pek az kaldığı halde bütün o maskeli insanların kim olduklarını anlayabildi. Ama ağzını açmaya cesaret edemeyerek efendisine saldırılmasının, bağlanmasının sonu nereye varacak diye bekledi. Efendisi de tek kelime konuşmuyor, bu talihsizliğin nereye varacağını merak ediyordu. Şuraya vardı. Kafesi oraya getirip Don Quixote'yi içine kapattılar. Kalasları kolayca yıkılmayacak şekilde sağlamca çivilediler. Kafesi omuzlarına alıp odadan çıkarlarken ürkütücü bir ses işitildi. Berber, Semer'in sahibi değil öteki berber, elinden geldiğince korkunç bir sesle dedi ki: "Ey mahzun yüzlü şövalye! Bu içine kapatıldığın hapis seni üzmesin. Çünkü müthiş cesaretinle giriştiğin serüveni daha önce bitirebilmen için böylesi daha uygun. Bu serüven La Mancha'nın öfkeli aslanıyla El Toboso'nun beyaz güvercini bir araya geldikten, gururlu boyunlarını evliliğin tatlı boyunduruğuna alçak gönüllülükle geçirdikten sonra bitecek. Bu görülmemiş birleşmeden dünyaya gelecek olan cesur yavrular, yiğit babalarının şaha kalkışını taklit edecekler. Bu da kaçak nimfanın takipçisi, her zamanki hızlı koşusuyla parlak burçları iki defa ziyaret etmeden önce olacaktır. Sana gelince, ey dünyada kılıç kuşanmış, sakal uzatmış, burnu koku almış silahtarların en soylusu, en itaatkarı, gezgin şövalyeliğin en iyi temsilcisinin gözlerinin önünde bu şekilde götürülmesi seni mutsuzluğa ve umutsuzluğa sevk etmesin. Yakında dünyanın yaratıcısı isterse kendini o kadar yüksek ve üstün bir mevkide bulacaksın ki kendini tanıyamayacaksın. Sevgili efendinin sana verdiği sözler boşa çıkmayacak. Seni Bilge Mentironiana adına temin ederim ki senin de göreceğin gibi ücretin ödenecek. Dipnot: Mentira, yalan. Yiğit ve büyülenmiş şövalyenin adımlarını izle. İkinizin de kalacağı yere senin de gitmen yerinde olur. Daha fazla bir şey söylemem yasak olduğundan Tanrı'ya emanet olun. Ben bildiğim yere dönüyorum. Kehanetin sonuna geldiğinde berber sesini önce yükseltip sonra öyle yumuşak bir şekilde düşürdü ki oyundan haberdar olanlar bile neredeyse duyduklarının gerçek olduğuna inanacaklardı. Don Quixote kehaneti duyunca teselli buldu. Çünkü anlamını derhal kesin olarak kavradı. sevgili Dulcinea del Toboso'suyla kutsal ve gerekli evlilik bağıyla birleşeceğine ve bu mutlu birleşmeden çıkan yavruların yani çocuklarının La Mancha'ya ebedi şöhret kazandıracaklarına söz verildiğini anladı. Buna kesinlikle inanarak sesini yükseltti. Önce derin bir iç geçirdikten sonra dedi ki, "Ey sen kim olursan ol, bana çok güzel kehanetlerde bulundun. Sana yalvarırım, benim meselelerimle ilgilenen bilge büyücüden benim adıma rica et. Bana burada yapılan eşsiz mutlu vaatlerin gerçekleştiğini görmeden, bu götürüldüğüm hapiste telef olmama izin vermesin. Öyle olursa hapisteki acılarımı şeref, beni bağlayan bu zincirleri ferahlık, beni yatırdıkları bu yatağı da sert bir savaş alanı değil, yumuşak bir yatak, kutlu bir döşek sayacağım. Silahlarım Sancho Panza'nın tazmin edilmesine gelince, iyiliğine ve dürüstlüğüne güveniyor, iyi ve kötü zamanda beni terk etmeyeceğini biliyorum. Onun veya benim talihsizliğimiz yüzünden kendisine vaat ettiğim cezireyi veya bunun dengini veremezsem, hiç değilse ücreti geçerli olacak. Çünkü hazırlamış olduğum vasiyetnamemde kendisine sayısız iyi hizmetlerine layık olmasa da benim imkanlarıma uygun bir karşılık verilmesini öngördüm." Sancho Panza efendisinin önünde büyük bir nezaketle eğilip iki elini birden öptü. İkisi birbirine bağlı olduğundan tek elini öpemezdi. Sonra hayaletler kafesi omuzlarına alıp öküz arabasına yerleştirdiler. 47. Bölüm. La Mancha'lı Don Quixote'ye yapılan tuhaf büyüye ve başka ilginç olaylara dair. Don Quixote kafesin içinde öküz arabasına bindirildiğini görünce dedi ki, "Gezgin şövalyelerle ilgili çok sayıda ciddi kitap okudum. Ama büyü etkisindeki bir şövalyenin bu şekilde, bu tembel ağır hayvanların vaat ettiği sürede götürüldüğünü asla ne okudum, ne gördüm, ne de işittim. Büyü etkisindeki şövalyeler daima havadan inanılmaz bir hızla koyu ve karanlık bir bulutun içerisinde, bir ateş arabasında veya kartal başlı bir atın ya da ona benzer bir hayvanın üzerinde götürülürler. Şimdi beni tutmuş bir öküz arabasında götürüyorlar. Tanrı yardım etsin, kafam karıştı. Ama belki de bizim çağımızda şövalyelik ve büyü eskilerden farklı bir yol izlemek zorundadır. Şu da mümkün. Nasıl ben dünyada yeni bir şövalye isem, unutulmuş maceracı şövalyelik mesleğini canlandıran ilk şövalye isem, farklı büyü çeşitleri ve büyü etkisindekileri taşımanın farklı yolları da yeni icat edilmiş olabilir. Ne diyorsun buna oğlum Sancho?" "Ne dediğimi bilmiyorum," diye cevap verdi Sancho. "Gezginlik kitaplarını zat-ı âliniz gibi okumadım ben. Ama yine de korkmadan yemin ederim ki şu giden hayaller hiç mi hiç Katolik değil." "Katolik mi? Aman Tanrım," dedi Don Quixote. "Nasıl Katolik olsunlar? Onların hepsi bu işi yapıp beni bu hale sokmak için hayali bedenler edinmiş şeytanlar. Bu gerçeği anlamak istiyorsan elle dokun onlara. Havadan başka bedenleri olmadığını, görüntüden başka bir şey olmadıklarını göreceksin." "Yemin ederim efendim," dedi Sancho, "dokundum ben onlara. Şu çabuk çabuk yürüyen şeytan oldukça etli butlu. Şeytanların duyduğum özelliklerinden çok farklı bir özelliği daha var. Bütün şeytanların kükürt ya da başka kötü kokuları olduğu söylenir. Ama bu yarım fersahtan amber kokuyor." Sancho bunları büyük bir senyör olduğundan muhtemelen dediği gibi kokan Don Fernando için söylüyordu. "Buna şaşırma dostum Sancho," dedi Don Quixote. "Şunu bil ki şeytanlar çok bilgilidir. Koku yaysalar bile kendi kokuları yoktur. Çünkü onlar ruhtur. Kokuları varsa da iyi bir koku olmaz, kötü, pis bir kokuları olabilir ancak. Sebebi de şu, onlar nerede olurlarsa olsunlar, cehennemi beraberlerinde taşıdıklarından ve işkenceleri hiçbir şekilde hafiflemediğinden, güzel koku da hoşa giden, mutluluk veren bir şey olduğundan ötürü, onların güzel bir kokuları olması mümkün değildir. sana bu sözünü ettiğin şeytan amber kokuyor gibi geliyorsa, ya sen yanılıyorsun ya da o seni kandırmaya, şeytan olmadığına inandırmaya çalışıyor. Efendi ile hizmetkarı arasında bütün bu konuşmalar geçtikten sonra Don Fernando ile Cardenio, gerçeğe epeyce yaklaşmış olan Sancho'nun her şeyi anlamasından korkup bir an önce yola çıkılmasına karar verdiler. Hancıyı bir kenara çekip Rosinante'yi eğerlemesini, Sancho'nun eşeğine semer vurmasını söylediler. Hancı da bunları büyük bir hızla yaptı. Bu arada rahip belli bir günlük ücret karşılığında kendisine köye kadar eşlik etmeleri için kolluklarla anlaşmıştı. Cardenio, Rosinante'nin eğerinin bir yanına kalkanı, öbür yanına leğeni astı ve işaretlerle Sancho'ya eşeğine binmesini ve Rosinante'nin dizginlerini tutmasını emretti. Arabanın iki yanına da tüfekli ikişer kolluk yerleştirdi. Araba tam yola çıkmadan hancının karısı, kızı ve Maritornes, Don Quixote ile vedalaşmak üzere çıktılar. Başına gelen felakete ağlayıp üzülürmüş gibi yapıyorlardı. Don Quixote onlara şöyle dedi: "Ağlamayın iyi yürekli hanımefendiler. Bütün bu felaketler benim icra ettiğim mesleğin birer parçasıdır. Bütün bu belalar başıma gelmese kendimi ünlü bir gezgin şövalye saymazdım. Pek şan şöhret yapamamış şövalyelerin başına asla böyle şeyler gelmez. Çünkü yeryüzünde kimse onları hatırlamaz. Oysa yiğit şövalyelerin başına gelir böyle olaylar. Çünkü fazilet ve cesaretlerini kıskanan birçok prensler ve başka şövalyeler vardır. Bunlar da kötü yollardan iyileri yok etmeye çalışırlar. Ama bütün bunlara rağmen fazilet o kadar güçlüdür ki, tek başına Zerdüşt'ün icat ettiği bütün büyülere rağmen her badireden galip çıkacak ve güneşin göğü aydınlattığı gibi yeryüzüne ışık saçacaktır. Güzel hanımefendiler, dikkatsizliğimden ötürü size karşı herhangi bir kabalıkta bulunduysam beni affedin. Çünkü bilerek ve isteyerek yaptığım görülmemiştir. Tanrı'ya dua edin, kötü niyetli bir büyücünün beni tıktığı bu hapisten beni kurtarsın. Kurtulduğum takdirde bu şatoda bana bağışladığınız lütufları unutmayıp, hak ettiğiniz şekilde size teşekkür, hizmet ve mukabele edeceğim.